Ayrım 17, sayfa 163. 2 Rakkase. Bir zamanlar Halife Abdülmalik bin Mervan'ın saltanatı zamanında mesleğinin kendisine sağladığı tüm serveti ve Şam'daki emirlerin ve zengin kişilerin cömertliğinden elde ettiklerini çılgın bir israfla harcayan İbn Ebu Atik adlı bir şair ve musiki şinas yaşarmış. Ve yine kazandığı hatırı sayılır paraya karşın bitip tükenmez bir yoksulluk içindeymiş ve kalabalık ailesinin yaşamını sağlamak için büyük zahmet çekermiş. Çünkü şairin elinde altın ve aşığın yüreğinde sabır, kalbur içindeki su gibidir. Oysa şair, halifenin yakınlarından biri olan Mabeyinci Abdullah'ın ruh gibi dostuymuş. Daha önce birçok kez kentin ileri gelenlerinin lütuflarını onun üzerine çekmiş bulunan Abdullah, bizzat halifeliğin lütuflarını da sağlamaya karar vermiş. Ve Emirül Müminin uygun durumda bulunduğu bir sırada Abdullah meseleyi ona açıp, Şam'da ve ülkenin her yerinde çağın en hayran olunacak bir musiki şinası olarak sayılan kişinin yoksulluğundan ve yoksunluğundan dem vurmuş. Abdülmalik de, "Onu bana yollayabilirsin," demiş. Abdullah iyi haberi dostuna iletmekte acele etmiş ve ona halifeyle olan konuşmasını tekrarlamış. Şair de dostuna teşekkür edip saraya gitmiş. Ve kendisine takdim edildiğinde halifeyi ayakta duran rakkaseler narin bedenleriyle bıhank dalları gibi salınır ve ellerindeki hurma yapraklarından yelpazeleri tatlı bir zarafetle oynatarak efendilerini serinletmekteyken oracıkta oturur bulmuş. Rakkaselerden birinin elindeki yelpazenin üzerinde altın ve lacivert taşından harflerle şunlar yazılıymış. Benim getirdiğim rüzgar taze ve yeğenidir ve okşadıklarımı pembe utancıyla oynarım. Aşık ağızların bu sesini gizlemek için içtenlikli bir örtüyüm ben. Ağzını açıp şarkı söyleyen muganniye ve dizeler okuyan şair için değerli bir yardımcıyım. İkinci rakkasenin yelpazesi üzerinde yine altın ve lacivert taşından harflerle şu dizeler yazılıymış. Güzellerin elinde gerçekten hoş bir şeyim. Bu yüzden seçeneğim halife saraylarıdır. Çünkü zarafet ve incelikle uyum sağlamayanlar bana dost olarak sahip bulunmaktan el çekmişlerdir. Ama bükülgen bedenli ve güzel bir esire gibi rahat olan delikanlıya da okşayışlarımı zevkle sunarım. Şair bu iki harika kıza iyice bakınca gözleri kamaşmış ve derinden derine titremiş ve ansızın sefaletini, kederlerini, ailesel yoksunluklarını ve acı gerçeği unutmuş. İki seçkin rakkase arasında cennet zevklerinin ortasına sürüklendiğini zannetmiş. Onların güzelliği ona anısı kendisine kalmış tüm gelip geçmiş kadınları çirkin ve salak karılar gibi göstermiş. Halifeye gelince saygı sunuşlar ve selamlaşmalardan sonra şaire, "Ey İbn Ebu Atik, Abdullah'ın güvensiz durumun ve yakınlarının içine dalmış olduğu sefalet hakkında bana yaptığı tanımlamadan etkilendim. Bu durumda benden ne isteyeceksen isteyebilirsin. İstediğin şey sana o saat ve o anda sağlanacaktır," demiş. Şair de iki rakkaseyi görmekten duyduğu şaşkınlık içinde halifenin sözlerinin kapsamını anlayamamış. Zaten anlasa da para mı yoksa servet mi istesin bilemeyecekmiş. Çünkü o anda kafasını sadece bir fikir işgal ediyormuş. İki rakkasenin güzelliği ve onlara tek başına sahip olmak ve gözleri ve etkileriyle esrikleşmek. Böylece halifenin yüce gönüllülükle yaptığı teklife, "Tanrı Emirül Mümininin ömrünü uzatsın ama kölen nasip dağıtıcının hayırlarıyla donanmıştır. Zengindir ve bir emir gibi hiçbir şeyi noksan değildir. Gözü toktur, ruhu doygundur, yüreği hoşnuttur ve zaten şimdi güneşin huzurunda ve iki ay arasında bulunduğum durumda en kara sefaletler, en katı yoksunluklar içinde de olsam kendimi ülkenin en zengin insanı sayardım," demiş. Halife Abdülmalik bu yanıttan son derece hoşnut kalmış ve şairin gözlerinin dilinin diyemediğini şiddetle ifade etmekte olduğunu görerek ona, "Ey İbn Ebu Atik, şurada gördüğün ve benim henüz bugün Rum kralının bir armağanı olarak kabul ettiğim iki genç kız artık senin yasal malın ve mülkündür ve kendi mülküne keyfince girebilirsin," demiş. Şair de rakkaseleri alıp evine götürmüş. Ama Abdullah saraya dönünce halife ona, "Ey Abdullah, dostun olan bu şair ve musiki şinasın yoksunluğu ve sefaleti hakkında bana duyarlılıkla yaptığın tanımlama gerçekten de abartılıymış. Çünkü bana tam olarak mutlu bulunduğunu ve kesinlikle hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını söyledi," demiş. Abdullah yüzünün şaşkınlıkla kaplandığını hissetmiş ve bu sözleri duymakla ne düşüneceğini bilememiş. Ama halife yeniden söz alarak, "Ve de yemin ederim ki Abdullah, Tanrı'nın hiçbir yaratığında görmediğim kadar mutlu durumdaydı," demiş. Şair, musiki şinasın yaptığı abartılı konuşmayı ona tekrarlamış. Abdullah da yarı gücengin, yarı şakacı, "Başın üzerine yemin ederim ki ey Emirül Müminin, sana yalan söylemiş. Hem de utanmadan yalan söylemiş. Onun keyfi yerindeymiş ha. Memnunmuş öyle mi? Ama bu adam çok sefildir ve çocuklarını görmek kirpiklerinde yaşları titretir. İnan ki bana ey Emirül Müminin, tüm ülkede hiç kimse senin lütuflarının küçük bir kırıntısına bile onun kadar muhtaç değildir," diye yanıt vermiş. Halife bu sözleri duyunca şair ve musiki şinas hakkında ne düşüneceğini bilememiş. Abdullah da halifenin yanından ayrıldığı andan başlayarak İbn Ebu Atik'in yanına ulaşmak için acele etmiş. Ve onu iki güzel rakkasenin beraberliğinde birini sağ dizine, öbürünü sol dizine almış, içki dolu bir tepsinin önünde büyük bir keyifle otururken görmüş. Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 989. gece olunca demiş ki, "Ve onu iki güzel rakkasenin beraberliğinde birini sağ dizine, diğerini sol dizine almış, içki dolu tepsinin önünde büyük bir keyifle otururken görmüş. Ve kızgın bir sesle, "Halifenin önünde hakkında söylediklerimi yalanlayarak ne yapmayı düşünüyordun ey çılgın? Benim yüzümü en karasından bir renge ulaşasıya kadar kara çıkardın," diyerek onu sorguya çekmiş. Şair de keyfin son sınırına ulaşmış olarak, "Ah dostum, birdenbire içine sürüklendiğim durumda acaba kim yoksulluğunu haykırabilir ve sefaletten dem vururdu? Öyle yapsaydım, benim yararımı bir yana bırak, en azından bu iki huriye karşı ayıp olurdu," diye yanıt vermiş. Bunu söyleyerek dostuna, içinde miskle ve kafurla kokulandırılmış bir sıvı bulunan koca bir bardak uzatmış ve ona, "İç dostum, şu siyah gözlerin bakışları altında, siyah gözler benim çılgınlığımdır," demiş ve iki harika rakkaseyi göstererek, "Bu iki mutlu varlık benim malım ve servetimdir. Nasip dağıtıcının cömertliğini incitme pahasına daha fazla ne isteyebilirdim ki?" diye eklemiş. Abdullah bunca iç temizliği karşısında gülmeye zorlanırken bardağı dudaklarına yaklaştırmış. Şair musiki şinas da utu eline almış ve parlak bir girizgahla onu canlandırarak şu şarkıyı söylemiş. "Şen şakrak, ipince ve zarif genç kızlar, hayranlık verici ceylanlar, böğrü narin kısraklar, bağırlarında güzel yuvarlak göğüsleri yükselir, ışıklı bir gökteki iki yeşim kupa gibi. Nasıl olur da şarkı söylemem? Çıplak dağlara bile bu ceylanların bana içirdikleri içirilseydi, onlar da şarkı söylerlerdi." Geçmişte olduğu gibi şair ve musiki şinas bahtına ve yaradanların efendisine güvenerek kaygısızca yaşamayı sürdürmüş ve bu iki rakkase onun kötü günlerinin tesellisi ve tüm yaşamı boyunca mutluluğu olmuş. Bunu izleyerek genç adam, "Bu akşam size fıstık yağlı kaymak öyküsünü de anlatacağım," demiş. Fıstık yağlı kaymak. Harun Reşit'in saltanatı döneminde Bağdat'ın yüce kadısı, zamanının en bilgin, en derin ve ince fikirli büyük hukukçusu Yakup Ebu Yusuf imiş. Kendisi İmam Ebu Hanife'nin öğrencisi ve de en sevdiği yoldaşı olmuş. İlk olarak aydın bir kafayla üstadı imam tarafından ortaya konan hayranlık verici öğretiyi yöntemli ve açıklamalı bir bütünlük içinde toparlayıp düzenlemiş ve yazmış olan da yine oymuş. Ve böylece kaleme alınmış bulunan bu öğreti o tarihten sonra gelenekçi Hanefi törelerine rehber ve temel oluşturmuş. Bu kadı gençliğinin ve mesleğine alçak gönülle başlayışının öyküsünü Özellikle fıstık yağlı kaymak öyküsüyle çözülmesi güç bir hukuksal soruna ilişkin öyküyü kendisi bize şöyle anlatmış ve demiştir ki: "Babam öldüğünde Tanrı onu rahmetiyle kuşatsın ve ona cennetinde seçkin bir yer sağlasın. Ben henüz annemin kucağında küçük bir çocuktum. Bizler fakir kimseler olduğumuzdan ve ben evimizin tek desteği olduğumdan annem biraz büyüyünce beni çabucak mahalledeki bir kuru temizleyicinin yanına çırak verdi. Ve böylece çocuk yaşta annemle kendimin geçimini sağlayabildim. Ama yüceler yücesi Tanrı bahtıma kuru temizleyiciliği yazmamış bulunduğundan bütün günlerimi boya kazanının başında geçirmeye karar veremiyordum. Çoğu zaman dükkandan kaçıp Tanrı'nın en seçkin verileriyle donatası İmam Ebu Hanife'nin dinsel öğretisini izleyen uyanık öğrencileri arasına katılmaya gidiyordum. Ama benim davranışlarımı denetleyip beni sık sık izleyen annem bu kaçışlarımdan dolayı beni şiddetle azarlıyor ve beni saygın üstadı dinleyen topluluğun ortasından çekip çıkarıyordu. Ve beni elimden tutup homurdanarak ve döverek sürüklüyor ve zorla kuru temizleyicinin dükkanında yeniden işe sokuyordu. Ben de bu titiz denetlemelere ve anamın hırpalamalarına karşın bilgi edinmek için gayretimi, sabırsızlığımı ve coşkumu görüp beni teşvik eden saygın üstadın derslerini düzenli şekilde izlemenin bir çaresini buluyordum. Öylesine ki, bir gün annem kuru temizleyicinin dükkanından kaçışlarımdan öfkeli, ezilip sıkılan ve utanan öğrencilerinin önünde Ebu Hanife'ye, "Ey şeyh, bu çocuğun yitip gitmesine ve hiçbir geçim kaynağı olmayan bir yetimin serseriliğine kapılmasının nedeni sensin. Çünkü benim iyimin sağladığı yetersiz gelirimden başka bir şeyim yok. Bu yetim kendi bakımından bir kazanç sağlamazsa yakında açlıktan ölürüz. Ve ölümümüzün sorumluluğu kıyamet gününde senden sorulur," diye haykırarak Ebu Hanife'ye şiddetle kafa tuttu. Saygın üstadım bu şiddetli çıkışma karşısında sükunetini yitirmeden anama uzlaştırıcı bir sesle, "Ey zavallı, Tanrı seni lütuflarıyla donatsın ama sen git, kaygılanma. Bu yetim bir gün burada fıstık yağıyla hazırlanmış kaymağın hasıyla beslenmeyi öğrenecek," dedi. Anam da bu yanıtını işiterek saygın imamın fikren bunamış olduğunu düşünerek ve "Allah seni kahretsin, sen saçma sapan konuşan bir bunaksın, aklın da gelip gidiyor," diye son bir hakaret daha savurarak çekip gitti. Ama ben imamın bu sözlerini aklımda tuttum. Ve Tanrı yüreğime okuma tutkusu koymuş bulunduğundan bu tutku her şeye karşı koydu ve sonunda engelleri aşmama fırsat sağladı. Ve ben Ebu Hanife'ye sımsıkı bağlandım. Ve nasip dağıtıcı benden bilgiyi ve onun sağladığı yararları esirgemedi. Öylesine ki yavaş yavaş rütbem yükseldi ve beni sık sık yemeğini bölüşmeye çağıran Emirül Müminin Harun Reşit'in yakın dostu oldum. Böylece günün birinde halife ile oturup yemek yemekteyken yemeğin sonunda köleler üstüne dövülmüş fıstık serpilmiş, kokusu bile bir zevk oluşturan harika bir beyaz kaymağın içinde titreşip durduğu büyük bir çini tabak getirdiler. Halife benden yana dönüp bana, "Ey Yakup, şundan tat, bu tatlıyı her zaman bu kıvamda yapamazlar, bugün harika olmuş," dedi. Ben de ona, "Bu tatlının adı ne ey Emirül Müminin? Ve görünümü bu kadar hoş ve kokusu bu denli nefis olarak nasıl hazırlanıyor?" diye sordum. Bana, "Bu kaymakla, balla, nişastayla ve fıstık yağıyla hazırlanmış bir pelüzedir," diye yanıt verdi. Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 990. gece olunca, demiş ki, "Bu kaymakla, balla, nişastayla ve fıstık yağıyla hazırlanmış bir pelüzedir," diye yanıt verdi. Ben de bunu işitince karşıma çıkan bu tatlı hakkında kehanette bulunmuş olan saygın üstadımın sözlerini hatırladım. Bunu hatırlayınca da gülümsemekten kendimi alıkoyamadım. Halife bana, "Seni gülümsemeye zorlayan şey nedir ey Yakup?" dedi. Kendisine, "İyilikten başka bir şey değil ey Emirül Müminin, aklımdan çocukluğumun basit bir anısı geçti, buna gülüyorum," diye yanıt verdim. O zaman bana, "Öyleyse onu bana hemen anlat, eminim ki ondan bir yarar çıkarırım," dedi. Ve ben, Halifenin arzusunu doyurmak için bilim öğrenimindeki başlangıç yıllarımı, Ebu Hanife'nin öğretisini izlemek için gösterdiğim titizliği, kuru temizleyici dükkanından kaçtığımı gören anamın umutsuzluğunu ve kaymaklı ve fıstık yağlı pelüze hakkında imamın kehanetini ona anlattım. Harun anlattığım öyküye hayran oldu ve, "Evet, kuşkusuz. Çalışmak ve bilim edinmek her zaman meyve verir ve beşeri alanda olsun, dini alanda olsun sağladıkları yararlar pek çoktur. Gerçekte saygın Ebu Hanife doğru kehanette bulunmuş ve başka insanların başlarındaki gözlerle göremediklerini ruhunun gözleriyle görmüş. Tanrı onu merhametiyle ve lütuflarının en kokulularıyla kuşatsın," diye fikrini açıkladı. İşte kaymaklı ve fıstık yağlı pelüze hakkındaki öykü bu kadar. Çözümlenmiş hukuksal güçlüğe gelince o da şöyle. Bir akşam kendimi yorgun hissedip erkenden yatağa girdim. Derin bir uykuya gömülmüştüm ki kapımın ağır darbelerle vurulduğunu duydum. Bu gürültüyle çabucak yataktan kalktım, belime yünlü bir peştemal kuşandım. Bizzat kendim kapıyı açmaya gittim. Kapıda Emirül Mümininin sırdaş hadım ağası Harzeme'yi görüp onu selamladım. Ama o, beni büyük bir endişeye düşürecek ve hakkımda karanlık olayların ortaya çıkaracağı önsezisini uyandıracak şekilde bana selamımı iade etmek için zaman ayırmaksızın kesin bir edayla, "Çabucak Halife Efendimizin yanına gideceğiz," dedi. Ve ben tedirginliğime egemen olmaya gayret ederek ve işin içinde tatsız bir şey varsa anlamak için, "Ey dostum Harzeme, benim gibi hasta bir ihtiyara senin daha fazla saygı göstermeni beklerdim. Gece şimdiden epeyce ilerledi. Bu saatte halifenin sarayında bulunmamı gerektirecek kadar önemli bir mesele bulunduğunu sanmıyorum. Bundan dolayı senden sabaha kadar beklememi rica ediyorum. O zamana kadar belki de Emirül Müminin meseleyi unutur ya da fikir değiştirir," diye yanıt verdim. Ama o bana, "Yo vallahi, bana verilmiş olan emri yarına kadar erteleyemem," diye yanıt verdi. Ben de, "Bana hiç değilse ey Harzeme, halifenin beni niçin çağırdığını söyleyebilir misin?" diye sordum. Bana, "Hizmetkârı Mesrur koşup soluk soluğa bana geldi ve hiçbir açıklamada bulunmaksızın benden seni çabucak alıp halifenin huzuruna götürmemi istedi," diye yanıt verdi. O zaman ben, şaşırmanın sınırında hadım ağasına, "Ey Harzeme, hiç değilse çabucak yıkanmama ve biraz koku sürünmeme izin verir misin? Çünkü böylece eğer önemli bir sorun söz konusu ise uygun şekilde hazırlanmış olurum. Ve eğer Yüce Tanrı bana ümit ettiğim gibi benim için uygunsuz bir durum oluşturmayacak kadar lütufkar davranırsa bu temizlik sağlayan bakımın bana bir zararı dokunmaz, aksine yararı olur," dedim. Hadım ağası arzuma boyun eğince yıkanmak, uygun urbalar giyinmek ve elimden geldiğince koku sürünmek için yukarı çıktım. Sonra hadım ağasına kavuşmak üzere yeniden aşağı indim. Birlikte hızlı hızlı yürüyerek yola koyulduk ve saraya ulaşınca kapıda bizi bekleyen Mesrur'u gördüm. Harzeme de ona beni işaret ederek, "İşte kadı," dedi. Mesrur bana, "Gel," dedi. Ben de onu izledim. Ve izleyip dururken de ona, "Ey Mesrur, sen ki benim efendim halifeye nasıl hizmet ettiğimi ve benim yaşımdaki ve mesleğimdeki birine karşı gösterilecek saygıyı ve senin için her zaman duyduğum dostluğu bilirsin. Bundan dolayı halifenin gecenin bu ilerlemiş saatinde beni neden çağırttığını söyler misin?" dedim. Mesrur bana, "Ben kendim de bunu bilmiyorum," diye yanıt verdi. Ben de her zamankinden daha fazla tedirgin ona, "Hiç değilse bana yanında kim olduğunu söyleyebilir misin?" diye sordum. Bana, "Yanında Mabeyinci İsa'dan, bitişik odada da Mabeyinci'nin esiresinden başka kimse yok," diye yanıt verdi. O zaman ben artık ne olduğunu anlamaya çalışmaktan vazgeçerek, "Tanrı'ya sığınırım, güçlüler güçlüsü olan, her şeyi bilen Allah'tan başka sığınılacak başka varlık yoktur," dedim. Ve her zaman halifenin yer aldığı odanın önündeki bekleme odasına ulaşınca yürüyüşümün hareketlerini ve adımlarımın sesini duyurdum. Halife içeriden seslenerek, "Kapıda kim var?" diye haykırdı. Ben de hemen, "Hizmetkarın Yakup ey emirül müminin!" diye yanıt verdim. Halifenin sesi, "İçeri gir!" dedi. Girdim. Harun'u gördüm. Sağ yanında da mabeyincisi İsa duruyordu. Yerlere kadar eğilerek ilerledim ve selam vererek yanına yaklaştım. selamımı iade ettiğini görmem beni rahatlattı. Sonra gülerek bana, ''Seni tedirgin ettik, sıkıntıya soktuk, belki de korkuttuk.'' dedi. Ben de, ''Sadece korktum ey emirül müminin, ben ve evde bıraktıklarım. Başın üzerine yemin ederim ki hepimiz alt üst olduk.'' diye yanıt verdim. Halife de bana iyi yüreklilikle, ''Otur bakalım yasaların babası.'' dedi. Ben de endişe ve korkularımdan arınarak usulca oturdum. Biraz zaman geçtikten sonra halife bana, ''Ey Yakup, seni gecenin bu saatinde neden buraya çağırdığımızı biliyor musun?'' dedi. Ben de, ''Bilmiyorum ey emirül müminin.'' diye yanıt verdim. Bana, ''Dinle öyleyse.'' dedi. Ve mabeyincisi İsa'yı göstererek bana, ''Seni ey Ebu Yusuf, yapacağım yemine tanık olman için çağırttım. Gerçekten bil ki şurada gördüğün İsa'nın bir esiresi var. Ben İsa'dan onu bana bırakmasını istedim ama benden bağışlanmasını diledi. O zaman kendisinden onu bana satmasını istedim ama bunu reddetti. Pekala, senin önünde ey Yakup, sen ki yüce kadısın, yüceler yücesi Ulu Tanrı adına yemin ediyorum ki, İsa şu ya da şu şekilde esiresini bana terk etmezse, onu o anda dönüşü olmaksızın öldürteceğim, dedi. O zaman ben, kendi adıma tam olarak güven sağlayıp, İsa'ya doğru dönerek ona, Tanrı, senin kölen olan bu kıza, hangi nitelik ve erdemleri vermiş bulunuyor ki, sen onu emirül müminine terk etmek istemiyorsun? Böyle reddetmekle kendini aşağılanmış bir duruma soktuğunu, aşağılandığını ve gözden düştüğünü görmüyor musun, dedim. İsa da benim uyarılarımdan heyecanlanmış görünmeksizin bana, ''Kadı Efendimiz, hükmetmede acele davranmak tiksinti vericidir. Benim hakkımda gözlemlerde bulunmadan önce davranışıma yol açan nedeni araştırmalıydın.'' dedi. Ben de ona, ''Öyle olsun ama böylesine bir reddi geçerli kılacak dünyada bir neden var mıdır acaba?'' dedim. Bana, ''Evet, kuşkusuz. Bir yemin hiçbir durumda, eğer tam bir rızayla ve tam bir ruh saydamlığıyla açığa vurulmuşsa boş çıkarılamaz. Bana engel olan neden de ciddi bir yeminin etkisi altında bulunmamdır. Çünkü söze edilen genç kıza onu satmayacağıma ve hiç kimseye bağışlamayacağıma talak-ı selase ile ve elimde bulunan erkek dişi tüm kölelerimi azat edeceğim ve de tüm mallarımı ve servetimi fakirlere ve camilere dağıtacağım vaadiyle yemin ettim. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 991. gece olunca demiş ki, söze edilen genç kıza onu satmayacağıma ve hiç kimseye bağışlamayacağıma dair yemin ettim diye yanıt vermiş. Halife de bu sözleri duyunca bana dönüp, ey Yakup, bu güçlülüğü çözümlemenin bir çaresi var mı? Dedi. Ben de tereddüt etmeden, kesinlikle ey emirül müminin diye yanıt verdim. O da bana, bu nasıl olur? Diye sordu. Kendisine, mesele basit, yeminini boşa çıkarmamak için İsa, genç kızın şu arzuladığın esirenin yarısını sana verir, öbür yarısını da sana satar ve böylece vicdanıyla barış kurar ve de sana kızı gerçekte ne bağışlamış ne de satmış olur, dedim. İsa bu sözleri duyunca çok kararsız bir tavırla bana doğru döndü ve, bu böyle yapılınca ey yasanın babası, meşru olur mu, yasaca kabul görür mü, dedi. Ben de, hiç kuşku yok, diye yanıt verdim. O zaman elini hemen kaldırıp bana, pekala, seni tanık tutuyorum, ey kadı Yakup. Böylece vicdanımı tedirginlikten kurtararak, emirül müminine esirenin yarısını veriyorum ve yine ona öteki yarısı için, bütün olarak bana mal olduğu 100.000 gümüş dirheme kızı satıyorum, dedi. Harun da derhal, armağanı kabul ediyor ama ikinci yarıyı da 100.000 altın dinara satın alıyorum diye haykırdı ve de genç kızı buraya getirsinler diye ekledi. İsa da hemen bekleme odasında esiresini bulmaya gitti. Aynı sırada 100.000 altın dinarı içeren keseler getirildi. Biraz sonra genç kız, al onu ey emirül müminin ve Tanrı onun yanındayken seni kutsamalarıyla örtsün. O senin malın ve mülkündür, diyen efendisi tarafından içeri sokuldu. Ve mabeyinci 100.000 altın dinarı alarak gitti. O zaman halife benden yana döndü ve kaygılı bir tavırla bana, "Ey Yakup, hala da çözüm bekleyen başka bir mesele var ve bu mesele bana çetin görünüyor," dedi. "Ne gibi bir zorluk görüyorsun ey Emir-i Müminin?" diye sordum. "Bu genç kız bir başkasının esiresi olduğuna göre bana bağlanmadan önce belli bir iddet süresi geçirmelidir. Çünkü ilk efendisinin etkisiyle çocuğa kalmış olabilir. Oysa ben hemen bu geceden başlayarak onunla birlikte olamazsam sabırsızlıktan karaciğerim patlar. Bundan eminim ve kuşkusuz ölürüm," dedi. O zaman ben bir an düşündükten sonra, "Güçlüğün çözülmesi çok basit ey Emirül Müminin. Bu yasa esir kadınlar için çıkarılmıştır. Ama özgür kadınlar için bekleme günleri öngörülmemiştir. Sen hemen bu esireyi azat et ve özgür bir kadın olarak onunla evlen," diye yanıt verdim. El-Reşit yüzü sevinçten aydınlanmış, "Kölemi azat ettim," diye haykırdı. Sonra ansızın yeniden tedirginliğe kapılarak, "Ama bu gecikmiş saatte bizi kim evlendirecek?" diye sordu. Kendisine, "Ben kendim ey Emirül Müminin, şu saatte sizi yasal olarak evlendiririm," diye yanıt verdim. Ve şahit olarak halifenin iki hizmetkarı olan Mesrur ile Hüseyin'i çağırdım. Onların da hazır bulunmasıyla Tanrı'nın inayetini sağlayan dua ve ibareleri ve merasim dualarını okudum. Ve Yüce Tanrı'ya şükürler ve övgüler sunduktan sonra birleşme sözcüklerini söyledim. Ve adete göre halifenin sözlüsüne 20 bin altın dinar olarak biçtiğim mehrini ödemesi koşulunu da belirttim. Sonra bu miktar para getirilip evlenen eşe teslim edilince çekilmek üzere hazırlandım. Ama halife başını hizmetkarı Mesrur'a doğru kaldırdı. O da hemen, "Emrinize amadeyim ey Emirül Müminin," dedi. Harun da ona, "Kadı Yakup'un evine kendisine verdiğimiz zahmete karşılık olarak 200 bin dirhem ve 20 hilat götür," dedi. Ben de teşekkürler edip Harun'u sevincin doruğunda bırakarak dışarı çıktım. Benimle birlikte eve para ve urbaları da getirdiler. Eve ulaşır ulaşmaz içeri yaşlı bir kadının girip bana, "Ey Ebu Yusuf, özgürlüğüne kavuşturdun ve halifeyle evlendirerek ona Emirül Mümininin eşi unvanını ve mertebesini kazandırdığın mutlu kişi, beni sana selam ve de mutluluk dileklerini göndermekle görevlendirdi ve halifenin kendisine teslim ettiği evlilik mehrinin yarısını kabul etmeni senden rica ediyor ve şu an için kendisine yaptığın iyiliği daha iyi karşılayamadığı için özür diliyor ama bir gün sana olan minnettarlığını daha iyi karşılayacağını umuyor," dedi. Ve bunu söyledikten sonra önüme genç kıza ödenen mehrin yarısı olan 10 bin altın dinarı bıraktı. Elimi öptü ve yoluna koyuldu. Ben de hayırlarından ve ruhumun tedirginliğini sevinç ve memnunluğa dönüştürdüğünden dolayı nasip dağıtıcıya şükürler ettim. Ve yüreğimde öğretisi, şer'i ve medeni hukukun tüm inceliklerini kavramama yarayan üstadım Ebu Hanife'nin saygın anısını kutsadım. Tanrı onu veriler ve lütuflarıyla kuşatsın. Bunu izleyerek zengin genç adam, "Şimdi dostlarım, çeşme başındaki genç kızın öyküsünü dinleyin," demiş ve şu öyküyü anlatmış.